Ayrım 15. Annemin çektiği fotoğraflar. Bir insan kendinde keşfetmediği bir şeyi nasıl bilebilir? Dün akşam yemeği sırasında kocasına söylemişti bunu. Kocası ise her zamanki gibi gözlerini karısının yüzünden alıp onun hemen yanı başındaki boşluğa dikerek bir süre düşündükten sonra yeniden karısına dönüp "Evet," demişti. "Doğru olabilir." Böyle zamanlarda ondan nefret ediyordu. Onun gözlerini bir süre başka bir yere dikerek düşünmesinden. O süre içinde aklından geçenlerin olasılıkla ipe sapa gelmez şeyler oluşundan ve sonunda konuyu genel olarak "Evet, doğru olabilir" gibi emniyetsiz cümlelere bağlamasından nefret ediyordu. Onun iyi geçiniyorlarmış gibi görünmek için sürdürdüğü bütün bu uzlaşma ve uyum çabalarından nefret ediyordu. Bir zamanlar tanıdığı ve sevdiği kocasının tamamen gözden yitirmemek ya da bir zamanlar sevip bağlandığı eski haline döndürebilmek için onunla derin mevzulara dalıp dolu dolu konuşmak istiyor. Bu nedenle üzerinde uzun uzadıya konuşabileceklerini sandığı böyle katmanlı görünen konulardan söz açmaya bakıyordu. Geçmişten birbirlerine tutkuyla bağlandıkları günlerden, bugüne taşınacak birkaç tanıdık anın güvenine, geçmiş çağrışımların tazeleyeceği yakınlık duygularına gereksinimi vardı. Pek uzak sayılmayacak zamanlara dek kocasının konuşmaları, soruları, yanıtları böylesine keyfini kaçırmazdı onun. Şimdi kocası ne dese, ne yapsa sinirine dokunmaya başlamıştı. Galiba asıl hoşuna gitmeyen şey de buydu. Kendindeki bu değişim. Ya da kocasını artık farklı gördüğü bu yeni gözleri. Zaman içinde bir şeylerin bunca değişmiş olması, hem de kendinden habersiz, sinsice ve ümitsizce. Belki de bütün evliliklerin başına gelen onunkine de gelmişti. Beraberliklerinin vaktiyle sahip olduğu zenginlik yok olup gitmiş, ilişkileri hikayesiz kalmıştı. Ve en başta kusurlar, kabahatler olmak üzere her şey göz ısıran çiğ ışıkta acımasız bir çıplaklıkta görülüyordu artık. Kocası ne yapsındı? Görkemli görünüşüyle, neredeyse odanın bir duvarını boydan boya kaplayan, menteşeleri gevşemiş, cilası sönmüş, üç kapılı, ortası aynalı ceviz gardırobun tepesinde annesinin ilk gençliğinden kalma iki bavul dolusu fotoğraf bulduğu Erzurum'daki dede evine işte böyle bir zamanda çıkıp gelmişler. Annesinin çocukluktan yeni çıktığı yaşlardan başlayarak çekmiş olduğu fotoğraflar üzerine derin düşüncelere ve ardı arkası kesilmeyen çağrışım sağanağına kapılmayı o zaman başlamıştı. Annesi ilerleyen hastalığına bağlı olarak artık hiçbir şeyi kendi adına düşünüp değerlendirecek durumda olmadığında işleri yoluna koymak Suna'ya kalmıştı. Sanki bundan böyle annesinin bütün hayatını hem de ta en baştan başlayarak onun adına yeniden düşünmesi gerekiyordu. İlerleyen günler boyunca bu fotoğraflar aracılığıyla yeniden keşfettiği annesinin hayatını farkında olmadan devralıp bunun aynı zamanda kendini yeniden tanımak anlamına geldiğini kavrayacak, başta belki de kocası olmak üzere bazı şeyleri elden çıkarması gerektiğini usul usul fark edecekti. Hesaplaşmaların bütün zorluğu ve sorunu başlayana kadardı. Sonrasında atılacak ilk adımla birlikte önceki bildiklerimizden vazgeçmeyi getiren zorlu bir süreç kendiliğinden işlemeye başlar. Bu durum, başta insanın kendi içindeki taşlar olmak üzere birçok şeyi zalimce yerinden oynatır, değiştirirdi. Yaşama ilişkin bu ağrılı bilgi, geçmişteki benzer deneyimlerinden ötürü pek de uzak sayılmazdı ona. Alınan her dönemecin ardına geçmişin bıraktırdıkları yığılır kalırdı. Elbette bavullardaki fotoğrafları ilk görmüşlüğü değildi bu. Erzurum'a geliş gidişlerinde birkaç kez el atıp bakmışlığı vardı. Şimdi onları her eline aldığında kafasını kurcalayan, zihnini üşüşen olguların bir teki bile o zaman aklına gelmemiş, hatta üzerinde durulmaya değer bile bulmamıştı. Değişen neydi peki? Bu fotoğrafların içini ancak şimdi görmesini sağlayan neydi? Geçmişi kurcalayan bir kadının annesinin izinde kendini aradığı basma kalıp hikayelerden birinin içine düştüğünü sanmıyordu. Daha ciddi ve daha dipte bir şey olmalıydı. Bir insanın büyüklerinin çocukluk eşyalarına yıllar sonra dokunmakla yaşadığı yalancı akranlığın uyandırdığı duygularla, tıpkı annesinin yeni yetme bir kızken başına taktığı mineli saç tokasını ya da bebekken giydiği pembe hırkayı bulduğunda içinde uyanan o tanımsız şefkatle yaklaşmıştı iki bavulu ağzına kadar dolduran bu fotoğraflara. Şimdi ise bunlarda ilk görülenden çok daha fazlası olduğunu hayretle fark ediyor, hem bu solgun fotoğrafların yıllara dayanmış sakin gücüne hem kendindeki gecikmeye şaşırıyordu. O böyle zihnini kurcalayan çok yönlü düşüncelerle boğuşurken, pencere yanına çekilmiş koltuğunda neredeyse kımıldamadan oturan annesi gün günden boşalan gözlerle Erzurum'a, daha doğrusu adı Erzurum olan bir boşluğa bakıyordu. Bir an için annesinin bakışlarını ödünç alabilmeyi, her şeyi onun gözleriyle görebilmeyi çok isterdi. Şimdi bakışları boşalmış bu gözlerin bir zamanlar çekmiş olduğu fotoğraflar, annesinde yıllar yılı saklı kalmış bir yeteneğin, bir gizil gücün varlığını duyurmuştu ona. Ve kızı olarak bunu ancak şimdi anlamış olmak, Suna'ya mahcubiyet yüklü bir acı veriyordu. Annesinin gözlerine geç kalmıştı. Kocası bir süredir ne zaman döneceğiz diye mızırdanmaya başlamıştı. Eğer ortaya çıkarıp yaydığı bu fotoğrafların özel dikkatle her birine tek tek bakılmayı ve üzerlerine düşünülmeyi hak ettiklerini bir hakikat gibi keşfetmiş olmasaydı, birkaç gün daha kalıp kocasıyla birlikte İstanbul'a dönebilirdi. Belki. Ama şimdi gözlerinin önünde bambaşka bir boyut ve gerçeklik kazanan bu fotoğrafların ağırlığı, onu Erzurum'a, bu eve, annesinin dizlerinin dibine iyiden iyiye bağlıyordu. Ne olduğunu bilmediği ama varlığının çekiminden kurtulamadığı bir sırrın kuyusuna düşmüş gibi, bu kuyudan çıkmayı başarmadan buradan gidemeyeceğini anlamış bulunuyordu. Çift kanatlı geniş kapılarla orta katın merdiven savahanlığına açılan yüksek tavanlı salkım saçak avizeli salonun neredeyse tamamını kaplayan büyüklükte yemek masasının üzerine yaydığı fotoğrafları özenle öbeklere ayırıp tek tek yan yana alt alta sıraladı. Yüksek pencereleri dolduran gün ışığından azami ölçüde yararlanmak için yılların İyice ağırlaştırdığı kenarları sırma kordonlu kalın perdeleri sonuna dek açtı. Bazen kendini bile ürküten, hastalıklı bir dikkatle incelediği bu fotoğrafların başında mıknatısa tutulmuş gibi uzun ve dalgın saatler geçirmeye başladı. Gündüzler yetmedi. Damla kristallerle zenginleştirilmiş her dalında varak kaplama asma yapraklarının arasına saklanmış ampullerin, gür ışığa boğduğu avizenin altında, onlara bir de gecenin gözleriyle baktı. Sonsuzluk kadar uzun bir zaman içinde ölü duran bu fotoğraflar, nihayet şimdi onun bakışlarıyla canlanıyormuş gibi geliyordu. Bunca yıl saklı kaldıkları yerden çıkıp Suna'nın gözleriyle hayattan gecikmiş haklarını istiyor gibiydiler. Ta dedesinin zamanından kalma, kalabalık ailenin üyeleri hep bir aradayken kızlar, oğullar, gelinler, damatlar bir yerlere dağılmamışken, birlikte yenilen uzun akşam yemeklerinde hepsi sığabilsin diye alabildiğine geniş ve uzun yaptırılmış olan masif cevizden yemek masasının üzerine dizili bu fotoğraflara nicedir bakışlarını yitirmiş annesinin gözleriyle bakmaya çalıştığında, onun görmüş olduğu tahmin ettikleriyle kendinin şimdi gördüklerini karşılaştırmaya, bundan sonuçlar çıkarmaya başladı. Bunu yaparken hem annesiyle kendisi arasında bölünüyor, hem benliğinin içinde ikiye yarıldığını hissediyordu. Her durumda içi sancıyordu. Kocası bütün bu olanlardan sıkılıp çoktan İstanbul'a dönmüştü bile. Sıkıntılı zamanlarında 10.000 parçalık puzzle takımlarının başında günler, geceler geçirmiş olan takıntılı karısını bu fotoğraflara olan ilgisi sönene kadar hiçbir gücün onların başından koparıp alamayacağını biliyordu. Onun kendi histerisinden yorgun düşmesini beklemekten başka çaresi yoktu. Aksi gibi mevsimini şaşırmış yağmurlara geçen kararsız bir yazdı. Teşvikiye'deki evin kapalı havalarda daha da kararan boğucu salonunda oturan, konyak içip plak dinliyor, yağmurun dinmesini, zamanın geçmesini, karısının dönmesini bekliyordu. Birkaç yıl önce Sunan'ın babasının ani ve erken ölümü, annesi Saide Hanım'ı kolaylıkla görebilecek biçimde hayattan uzaklaştırmıştı. Daha 60 yaşlarındaydı, dul kaldığında. Ama önündeki yılların hepsini birden yaşamış gibi aniden çöktü. Hayattan vazgeçti. Ve herkesin gözleri önünde hızla başka biri olmaya başladı. Gündelik dünyadan koparak çevresine olan ilgisinin gün günden azaldığı bir boşluğa yuvarlanmış gibi sanki artık yaşamıyor. Sadece dünya toprağında ayak sürüyordu. Saçını boyatmıyor, yeni elbiseler almıyor, söylenenleri dinlemiyor ve giderek daha az konuşuyordu. Çok sevdiği menekşelerinin suyunu kendi eliyle vermeyi, saksıların toprağını değiştirmeyi unutmuş. Her zaman mutfak evin ruhudur diyen kadın mutfağa bile uğramaz olmuştu. Yaşamaktan duyduğu yorgunluk ve usanç olanca ağırlığıyla çökmüştü üzerine. Herkes bu durumu kocasının ardından tuttuğu yasın uzun sürdüğüne yorarak zamanla atlatacağını söylediyse de gözlerine inen kalın pus bir daha hiç kalkmadı. Gördüğünü hissettiğini sezdirmeyen ölü gözlerle, kimselerin erişemediği kalın bir buzlu camın ardından dünyaya bakmayı sürdürdü. Yüzünde ışık yanmadı bir daha hiç. Bakışları canlanmadı. Herhangi bir nedenle bir an olsun parlamadı göz bebekleri. Sesine inen kuruluğu hiçbir şey açmadı. Öyle derinden küsmüştü ki dünyaya, sanki hiçbir şey onu hayatla barıştıramazdı artık. Onu bu halde görmek yalnızca çocuklarının değil, Saide Hanım'ı yıllardır tanıyan herkesin içini acıtıyordu. Aradan geçen o birkaç yıl kocasını yitirmenin acısını hafifletmedi. Sonra bir gün aniden memleketine, baba evine dönmeye karar verdiğini açıkladı. Çevresinde onun için kaygılanan yakınlarına ve çocuklarına "Nasıl olsa Zekiye Hanım var orada," diyordu. Evin 80'ini geçmiş emektarının varlığına duyduğu güveni böyle ifade ediyor. Ne kadar dinç kalmış olsa da ondan bir hizmet beklemediğini, onu sadece geçmişin güvenilir bir sığınağı olarak gördüğünü söylemeye çalışıyordu. Zekiye Hanım demek, bütün çocukluğu, genç kızlığı, belki de kaygısız, tasasız yılları demekti. Çocukları başta direnecek gibi oldular ama sonuçta bu annelerinin kararıydı ve çocukluklarından beri onu herhangi bir kararından vazgeçirmenin mümkün olmadığını iyi bilirlerdi. Bazen insanlar doğup büyüdükleri yerlere geri dönmek ve hayatlarının geri kalanını orada geçirmek, ömürlerini orada tamamlamak isterler gibi teselli yerine geçecek sözlerle birbirini ikna etmeye, içlerini yatıştırmaya çalıştılar. Onu kararından vazgeçirmenin mümkün olmadığını bildikleri halde şanslarını denemekten yılmadılar. Karşılıksız kalan ısrarları sonucunda bir kez daha anladılar ki anneleri yalnızca memleketine dönmüyor, aynı zamanda hayattan geri çekiliyordu. Saida Hanım, herkesin hayattan geri çekileceği bir yaş vardır deyip dururdu eskiden. Demek şimdi kendisi için bunun zamanının geldiğini düşünüyor. Ve belli ki bunu kimseyle tartışmak istemiyordu. Sonrasında çocuklarının yaşamında birdenbire memlekete gitmek gibi bir kavram oldu. Herkesin aklı annelerinde, Erzurum'daydı artık. Şimdi ne yapıyordu acaba? Çocukları sırayla gidip gelmeye başladılar yanına. Masanın geniş yüzeyine yayılmış duran bu fotoğraflar, gün günden sayrılaşan bir tutkuyla bütün varlığını ele geçirmişti Sunan'ın. Fotoğraf sanatı üzerine bilgilerini, görüşlerini derinleştirip sağlamlaştıracak, düşüncelerini berraklaştırmaya yarayacak kitaplar istetti İstanbul'dan. Bir zamanlar okumuş olduklarından aklında kalanlar yetmiyor, hem eskiden okuduklarını şimdiki uyaranlarla bir kez daha gözden geçirmek, hem de bu konuda yazılmış yeni şeyler öğrenmek istiyordu. Çeşitli zamanlarda genel bilgi edinmek amacıyla üstün körü okunmuş kitapların sahici bir ihtiyaçla okunduğunda bambaşka algı kapılarını açtığını biliyordu. Bir zamanların Erzurum'unun ev içlerinde, avlularında, sokak aralarında, çarşılarında, bedestenlerinde, hanlarında rastgele çekilmiş iki bavul dolusu fotoğrafın çıkardığı bu yolda, Sunan'ın önüne uçsuz bir evren açılmış, ufku değişmiş, sanki şehrin geçmişine sızarak annesinin çocukluğunda, gençliğinde yaşamaya başlamıştı. Sunay'ı sık sık kocası arıyordu İstanbul'dan. Renksiz konuşmalar geçiyordu aralarında. Tarafsız düşünüldüğünde kocasının hiçbir konuda zorluk çıkarmayan, yumuşak huylu, uyumlu bir adam olduğunu kabul ediyordu Suna. Kendi hayatını, eşinin programı ve tercihlerine rahatlıkla uydurulabilen biri olarak birçok kadının tercih ettiği tipte bir erkekti. Yalnızca kocasını değil, evini, ailesini giderek bütün bir hayatı yönetmek isteyen ve bunun için uygun bir adam arayan denetim meraklısı kadınlar için ideal biri sayılırdı. Ama böyle bir evlilik istediğinden emin değildi Suna. Artık emin değildi. Kocasının bütün o uygar, uyumlu, sorun çıkarmayan halleri, bunca zaman aslında böyle bir hayat istemediğinin farkına varmasını engelleyip, sanki içini yaşamasını geciktirmişti. Bu nedenle içinde ona karşı kızgınlık biriktirmeye başlamıştı. Böyle olmadığını bildiği halde, gene de hayatta bir şeyleri sanki kocası yüzünden kaçırmış gibi hissetmekten alıkoyamıyordu kendini. Evliliği tükenmiş insanlara özgü genel bir duygu muydu bu? Yoksa kendi yaşamına ilişkin özel bir gerçek mi? Bunları ayırt etmekte zorlanıyordu. Annesinin çektiği fotoğraflara geç kalmış gözlerinin kim bilir kendi hayatında neleri görmeye geç kalmış olduğunu düşünmeye, içi kaynamaya başlamıştı. Erzurum'a döndükten sonra bir süre sonra annesinde belirtileri görülmeye başlanan, başlangıçta ne olduğu pek anlamadıkları, onun bir türlü atlatamadığı ölüm yasına, yordukları erken yaşta bunama sorunu ve ardından ortaya çıkan bu fotoğraflar. Suna'nın o güne dek sağlam taşlar üzerine kurulduğunu sandığı kendi hayatının da dikişlerinin atmasına sebep oldu. Önceden üzerinde yeterince durup düşünmediği, ertelediği, o güne dek görmezden geldiği bir dolu şey, içinin saklısında kapatıldıkları yerlerden çıkıp ardı ardına sökün etmeye, her şeyi yeni baştan düşündürmeye başladı. Geçmişte kaldığını sandığı, unuttum dediği ya da bastırdığı olaylar yeniden ilk güçleriyle parladı. Eskiye ait kimi anlar bilincini aydınlatan güçlü bir ışıkta yeni anlamlar kazandı. Yaşamış olduğu birçok şey farklı görünmeye başladı. Sadece annesinin ilerlemeye başlayan hastalığının gündelik sorunlarıyla değil, kendinde açığa çıkan bu duygularla da baş etmekte zorlanıyordu. Açılan bavullardan ortaya dökülen fotoğraflar yalnızca annesinin hayatına değil, kendi hayatına da saçılmıştı. Onun gün günden dalgınlaşan gözleriyle kendisinin gün günden farklılaşan gözleri arasında günlerin değişen ışığı can yakıyordu. Annesiyle kendisini yalnızca ana kız değil, aynı hikayede benzer kaderi paylaşan iki kadın olarak düşünmeye başlamıştı. Bir yerlerde kendilerine ait bir dünyayı kaybetmiş iki kadındılar sanki. Anne kız olmalarıysa sadece tesadüftü. Kocasının gönderdiği fotoğraf sanatı, görme biçimleri, görüntü politikaları üzerine yazılmış kitaplara gömüldükçe annesinin çektiği fotoğraflar konusunda yanılmamış olduğuna bir kez daha inanası geliyordu Suna'nın. Ona göre annesi fark edilmemiş, değeri anlaşılmamış, gerçek bir fotoğrafçı, kayıp bir sanatçıydı. Şimdi okuduğu kitaplarda yazılıp çizilenlerin çoğunu o nesnelerin kabuklarını soyan hayvani bir gözle ve derin bir içgüdüyle ta o zamanlar görmüş, hissetmiş fotoğrafçılığın o yıllardaki sınırlı teknik olanakları ve Erzurum'un kısıtlı koşulları içinde kendince gerçekleştirmeyi başarmıştı. Çevresindekilerin hiçbir zaman fark etmediği yeteneği heba olup gitmiş buralarda. Kendi değerinin farkında bile olmadan yaşadığı bütün o yıllardan, şimdi gözlerine büyük bir dalgınlık inmiş olan bu kadın, göz göre göre önemli bir fotoğraf sanatçısı olma fırsatını ıskalamıştı. Suna hayatında hiç acımadığı kadar annesine, yaşamın bizden kaçırdığı adı konmamış şeylerin varlığına ve hakkı verilmeden geçip giden hayata acıdı. Annesi avucumuzdan kaçıp giden zamanı en iyi biçimde yakalayıp belgeleyen şeyin fotoğraf kareleri olduğunu çocuk denecek yaşta bilmeden anlamış, kavramıştı besbelli. Şimdi gözlerindeki dalgınlık, kendi hayatının içinde bir fotoğraf gibi donup kalmış olması bundandı belki de. Erzurum'daki baba evini boşaltmamış, yalnızca varlıklarıyla değil, hatıralarıyla da odaları tıka basa dolduran eşyaların bir tekini bile elden çıkartmaya gönlü el vermemişti Saida Hanım'ın. Bu evin kapatılmamış olması, İstanbul'a yerleşmeyi reddeden emektar Zekiye Hanım'ın buradaki varlığı için yapılmış bir gönül yüceliği, özverili bir davranış örneği değildi yalnızca. Annesi aslında baba eviyle ve bu şehirle bağını hiçbir zaman koparmak istememişti. Günün birinde buraya dönmeyi düşündüğü için değil, en azından böyle bir şey için hiçbir zaman dillendirilmemişti. Galiba geçmişi koruma isteğindendi bu. Huyu gereği öteden beri hiçbir eşyasını atmaya kıyamazdı annesi. Bir kenarda dursun, bakarsın lazım olur. Bu konudaki baş cümlesiydi ve koca evin her odası bunun çeşitli kanıtlarıyla doluydu. Çekmecelerde çamaşır arasına koyduğu lavanta keselerinden, eski moda kroşe sehpa örtülerinden, ibrikli zamanların peşkirlerinden, kenarları sırmalı Kur'an mushaflarından, eskiden kış soğuğunun eve sızmasını engellemek için asılan kapı içlerinin çuha perdelerine varasıya gerekli gereksiz birçok şey özenle katlanmış olarak duruyordu çekmecelerde. O bunları karıştırırken Zekiye Hanım daha makas yüzü görmeden bazı kumaşları sandık basmış, yazık diyordu. Yüz yaprağına dönmüş renkleri. Dayısı Ekrem Sait'e gelen sünnet düğünü hediyeleri bile olduğu gibi duruyordu. Kapısı en az açılan odaların birinde bütün ev beklemiş eşya kokuyordu. Ne tuhaftır ki içinin bir yeri hep bilmiş gibi annesi yıllar sonra buraya, bu eve dönmüştü işte. Ölenlerden İstanbul'a, Ankara'ya gidip yerleşenlerden sonra odaların çoğunu kapalı tutan Zekiye Hanım evin yalnızca kendine yetecek kadarını kullanıyordu. Terlik sesi duyulmayan ev ister tek göz olsun, ister 40 odalı üşür diyordu. Kimsesiz ev üşür. Kışları insanın kemiğine işleyen ayazıyla ünlü Erzurum'un gündelik dilinde nice şey soğukla betimlenir. Kelimeler insanın dilini ürpertirdi.